bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Futbol asla sadece futbol değildir. Simon Cooper. İtaki Yayınları 2. Baskı 2003. İngilizceden çeviren Sinan Gürtunca. Kitabın özgün adı Football Against the Enemy. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Ocak 2007. Okuyan Levent Filyos. 1994 yılında İngiltere'de yayımlandığında büyük ilgi gören Futbol Asla Sadece Futbol Değildir, 1996 yılında Türkçe'ye çevrildi. Kısa sürede bir kült kitaba dönüşen çalışmanın başlığı da futbol severlerin sloganlarından biri oldu. Yayımlanışının üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Simon Cooper'in kitabı yeniden okuruyla buluşuyor. Futbol Asla Sadece Futbol Değildir'in ikinci baskısı önemli bir farklılık içeriyor. Özgün kitaba 1996'da eklenen bir bölümü elinizde tuttuğunuz kitapta bulacaksınız. Ayrıca Simon Cooper kitabının Türkçe'de yeniden basılması nedeniyle aslında Türk futboluna yönelik bir bölüm olarak da düşünülebilecek hacimli bir ön söz kaleme aldı. Artık kült kitap bizden de bir parça taşıyor. Simon Cooper'in neredeyse bir dünya turu yaparak futbolun politika ve çeşitli kültürlerle ilişkisini araştırdığı Futbol Asla Sadece Futbol Değildir, güzel oyunun alanlarını şiddetin işgal ettiği bir zamanda yine futbol severi sığınağı. Simon Cooper, 1969'da Uganda'da doğdu. Yaşamını Hollanda, Almanya, Amerika ve İngiltere'de sürdürmüştür. Bu ülkelerde hem futbol oynamış hem de çeşitli dergilerde ve gazetelerde futbolla ilgili yazılar yazmıştır. Halen Times ve Financial Times'ta çalışmaktadır. Oxford Üniversitesi'nde tarih ve Almanca öğrenimi görmüştür. Ajax Amsterdam'ı desteklemekle birlikte fanatik bir taraftar değildir. Editörden: Futbol Asla Sadece Futbol Değildir, yeryüzündeki en çarpıcı futbol kitaplarından biridir. Bu güzel oyunun yaşamla iç içe oluşunu kuşkuya yer bırakmaksızın ortaya koyar. Simon Cooper'in neredeyse bir dünya turu yaparak oluşturduğu çalışmasında farklı kökenlere ve kültürlere sahip insanların oyunun çekimine kapılışının öyküsünü bulursunuz. 1994 yılında İngiltere'de yayınlandığında büyük ilgi gören kitap, spor kitaplarına verilen William Hill ödülüyle taçlandırıldı ve 1996 yılında Sabah Kitapları tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. Okuma alışkanlığının yaygın olmadığı, hele futbol üzerine yazılmış bir kitabı okumanın açıkça küçümsendiği ülkemizde, Futbol Asla Sadece Futbol Değildir görmezden gelinmedi. İlk baskısı tanıtım desteği olmamasına karşın tüketildi. Futbola en öncelikli yerin ayrıldığı bir toplumda topu topu 3000 nüsa okura ulaşabilmişti. Kitap kısa süre içerisinde bir kült kitaba, başlığıysa bir slogana dönüştü. Bu arada Sabah Kitapları yayın dünyasından çekildi. İkinci baskının yapılabilmesi için kitabın yayınlanışının üzerinden tam 7 yıl geçmesi gerekecekti. Kitabın ilk baskısını yayına hazırlayanlardan Yiğiter Uluğ'un keskin dönemeçlerdeki yoğun çabası ve İthaki Yayınları'nın özverili çalışmasıyla Futbol Asla Sadece Futbol Değildir yeniden okuruna kavuştu. İkinci baskı mutlaka vurgulanması gereken bir farklılık içeriyor. Özgün kitabın 1996 baskısında yer alan Hırvatlarla ilgili bir bölümü yayın evimiz çevirterek bu baskıya ekledi. Ayrıca Simon Cooper kitabının Türkçe'de yeniden basılması nedeniyle aslında Türk futboluna yönelik bir bölüm olarak da düşünülebilecek hacimli bir ön söz kaleme aldı. Artık kült kitap bizden bir parça taşıyor. Canım oyunun acı ve sıkıntı veren bir gösteriye dönüştürüldüğü bir dönemde Futbol Asla Sadece Futbol Değildir'in zihinlerdeki pusu, gönüllerdeki nefreti dağıtması umuduyla. Barış Tut. Sunuş. 1995 yılının son günleri. Londra'da Aralık ayının insanın içine işleyen soğuğundan kaçmanın en güzel yolu kitapçılara sığınmak. Charing Cross'ta her biri farklı lezzetler sunan, kimi loş ve küf kokulu, kimi şık, modern ve aydınlık kitapçı dükkanlarında saatlerce gezinmiş, ellerimi kollarımı doldurmuş otele dönüş yolundayım artık. Tam bu sırada gözüme Sports Pages tabelası ilişiyor. Bu küçük ama adı son derece davetkar dükkana da uğrama kararı alıyorum ister istemez. Sports Pages'da yok yok. Sıradan bir futbol okurunu çılgına çevirebilecek rengarenk dergiler, yıllıklar, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası ciltleri. Diğer spor dallarından sayısız biyografiler, istatistiklerle dolu olimpiyat kitapları. Ve sporun felsefesi, psikolojisi, sosyolojisi üzerine raflar dolusu akademik çalışmalar. Yalnızca kitapların arka kapaklarındaki tanıtım cümlelerini okuyarak bile günler geçirebilir insan burada. Raflar arasında gezinirken hayli görünür bir yerde Football Against the Enemy adlı bir kitap dikkatimi çekiyor. Kapakta 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda herkesin belleğinde yer etmiş bir kare. Hollanda-Almanya maçında Föller ile Rijkaard birbirlerine girmiş. Hemen altında William Hill Yılın Spor Kitabı ödülü yazısı var. Bu ödülü 1992 yılında Nick Hornby'nin unutulmaz eseri Fever Pitch'in aldığını biliyorum. Bu kitap da boş değil demek ki. Üstelik kapakta Hollanda-Almanya çekişmesinin yer alması iyiden iyiye merakımı gıdıklıyor. Kitabın ön sayfalarında yazar Simon Cooper'in 1969 doğumlu olduğu yazılı. Şaşırtıcı. Erken yaşta yılın spor kitabı ödülünü alan bu talihli ve gerçekten genç yeteneğe bir şans da ben veriyorum. Hop alınacaklar sepetine gidiyor kitap. İşte böyle tanıştım Simon Cooper'le. Londra seyahatimin kalan birkaç günlük bölümünde Football Against the Enemy'yi yaralamış, uçaktan inip İstanbul'a ayak bastığımda da kitabı bitirmiştim. Benzersizdi. Evet, o güne kadar beni heyecanlandıran, keyiflendiren, su içer gibi okuduğum, hatta defalarca sayfalarına döndüğüm pek çok spor kitabı olmuştu. Ama Cooper'in satırlarında daha önce hiçbir yerde görmediğim ve tanımlamakta güçlük çektiğim bir şeyler vardı. Sahici bir samimiyet, dozunda bir mizah anlayışı ve bir ilk kitaptan beklenmeyecek olgunluk. Bu sonuncuyu şöyle açabilirim. Bazı yazarlar vardır, meramlarını o kadar ekonomik anlatırlar ki yazılarından tek satırı çıkarıp atamazsınız. Bir editör olarak yazılarını kısaltamadığım ve bana ter döktüren bu tür yazarlara profesyonel yaşandığımda bir hayli içerlesem de olgunluklarına şapka çıkarırım. Her cümlesi bir mühendislik şaheseri sayılabilecek bu yazarlar genellikle meslek yaşamlarında yolun yarısını geride bırakmış, değişik kulvarlarda koşuşturmuş ve altı boş her sözcüğün okurdan zaman çalmak olduğunu idrak etmiş tecrübeli kalemlerdir. İşte Cooper'deki olgunluk buydu. Başkalarının yıllar sonra varabileceği bir dönüm noktasına yeteneği ve donanımı sayesinde daha ilk kitabında ulaşmıştı. Sabah kitaplarının yönetmeni Serpil Demirtaş'ın sıcak ve anlayışlı tavrı sayesinde Football Against the Enemy Türk okurlara ulaştı. Hem de belki orijinalinden de çarpıcı bir isimle futbol asla sadece futbol değildir. Haziran 1996'da Türk milli takımı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerinde sahaya çıkarken futbol asla sadece futbol değildir de kitapçı raflarına dizilmiş meraklarla buluşmayı bekliyordu. Kitabın yayına hazırlanmasına emeği geçmiş küçük bir ekip olarak son derece heyecanlı ve mutluyduk. Futbolun hayatı böylesi sarıp sarmaladığı bir ülkede futbol asla sadece futbol değildir'in ilgiyle karşılanacağını, 3000'lik ilk baskının kısa sürede tüketeceğini tahmin ediyorduk. Olmadı. Günler geçiyor, kitabın satışları beklenen çizgiyi tutturamıyor. Daha kötüsü medyada bu güzelim kitaba dair iki satır olsun bir tanıtım ya da eleştiri çıkmıyordu. Spor basınının köşelere kurulmuş, her paragrafına Türk sporunun kurtuluşunun eğitim olduğunu yazarak başlayan ağır topları, sanki söz birliği etmişçesine görmezden geliyordu Cooper'in kitabını. Bu suskunluğu rahmetli Yavuz Gökmen'in Hürriyet'teki, Kenan Onuk'un Yeni Yüzyıl'daki yazıları bozdu. O günlerde başka da yazan olmadı yanılmıyorsam. 96'nın sonbaharına gelindiğinde yaklaşık bir yıl önce Londra'da kitabın sayfalarını ilk çevirişimdeki coşkumdan epeyce uzak bir futbol ülkesi olmak yolunda hızla ilerleyen Türkiye'de günün birinde bir futbol kültürü oluşabileceği konusunda hayli karamsardım. Bir akşam eski dostlarla buluştuk Ortaköy'de bir sofrada. Masada bir zamanlar beraberce basketbol oynadığım, hatta bizim takımın kaptanlığını yapmış bir arkadaşım da vardı. Laf döndü dolaştı son dönemde çok okunan kitaplara geldi. Arkadaşım 14 yaşındaki oğlu sayesinde muhteşem bir kitap okuduğunu, futbol ile siyaset üzerine gözlemlerini birleştiren yazarın bundan sonra çıkacak kitaplarını da merakla beklediğini söyledi. Evet, doğru tahmin ettiniz. Sözü edilen kitap futbol asla sadece futbol değildir. Yazar ise Simon Cooper'di. O gece içimdeki karamsar bulutlar dağılıverdi. Demek ki futbol basını kitaptan ne kadar korkarsa korksun, altyapıdan bambaşka bir okur grubu geliyordu ve bu gençler kitabı babalarına tavsiye edecek kadar beğenmişti. Su yolunu buluyordu bir biçimde. Spora, gazeteciliğe, dolayısıyla hayata bakışımı büyük ölçüde etkileyen futbol asla sadece futbol değildir, yayınlanmasından 2-3 yıl sonra kitapçı raflarında görülmez oldu. Kitabı satın alıp okumak istediğini ama hiçbir yerde bulamadığını söyleyen birçok dostum vardı çevremde. Elimdeki bütün kopyaları birilerine hediye etmek ya da ödünç vermek durumunda kaldım. Ne yalan söylemeli, bugün kütüphanemde yalnızca Football Against the Enemy var. Futbol asla sadece futbol değildir'in son kopyası, ödünç verdiğim arkadaştan bir türlü geri gelmedi. Bu da hayatta beni en çok sevindiren kaybım herhalde. Geçtiğimiz Nisan ayında Simon Cooper çalıştığı The Times gazetesi için İngiltere milli maçı öncesinde Türkiye'deki futbol atmosferini gözlemek ve yazmak amacıyla İstanbul'a gelince nihayet el sıkışabilme ve karşılıklı oturup iki çift laf edebilme fırsatını bulduk. Onunla tanışalı satırlarının büyüsüne kapılıp gideli 7 yılı aşmıştı ama hiç yüz yüze gelmemiştik. Süleymaniye Camii'nin ulu gölgesinde Darül Ziyafe'nin bahçesinde çaylarımızı yudumlarken ona artık piyasada bulunmayan Futbol Asla Sadece Futbol Değildir'in Türk futbol yazını için bir kült kitap haline geldiğini, Meşin Top'a ilişkin iki satır yazmaya oturan birinin onun kitabından alıntı yapmadan ilk cümleye başlayamadığını anlattım. "Neden ikinci baskı yapılmıyor öyleyse?" diye sordu. Elinizdeki kitap Cooper'in haklı sorusunun, İthaki yayınlarını yönetenlerin ve futbol serisinin çalışkan editörü Barış Tut'un çabası ile emeğinin ortak ürünüdür. Eylül 2003, Yiğiter Ulu. İkinci baskıya ön söz. 10 yıl sonra, unuttuğum ülke. Bu kitap için araştırma yapmak üzere çıktığım dünya turunu bitireli 10 yıl oldu. Bir daha öyle bir yolculuğa hiç kalkışmayacağım. Ukrayna'da bir trende yaşanan 48 saat, sıcak su bulamadan geçen haftalar, bilmediğim dillerde yapılan sohbetler, bıkmıştım. 5 Eylül 1993 günü sabaha karşı saat 2'de Londra'da annemle babamın oturduğu, evdeki bilgisayarın yazıcısından yazdıklarım çıkmaya başlayınca sanki bir bebeğim olmuş gibi hissetmiştim kendimi. Kitabı yazarken tanıştığım yüzlerce insan hakkında en çok hatırladığım şey hepsinin de ne kadar hoş olduğu. 22-23 yaşlarındaydım. Yaş günümü Barcelona'da falafel yiyerek kutlamıştım. Üstüm başım dökülüyordu, hostellerde yatıp kalkıyordum. Kitap yazan bir İngiliz gazeteciye hiç mi hiç benzemiyordum. Yine de tanıştığım birçok kişi sorularımı yanıtlamak için saatlerini feda etti. Üstelik görünüşe göre işlerinden yalnızca birkaçı ego tatmini için böyle yapıyordu. Ne yazık ki yalnızca pek azıyla temasımı sürdürdüm. Hollandalılar 1988-1992'de Almanlara karşı yaşadıkları öfke patlamasından utanç duymaya başladılar. Son zamanlarda savaş dönemindeki davranışlarının büyük ölçüde nahoş ve korkakça olduğunu kabul ettiler. Genç kuşak çoğu ölmüş bir avuç direnişçinin kahramanlığı konusunda hak iddia etmekten vazgeçti. 2003'ün Ocak ayında kapsamlı olarak bu konuya ayrılmış bir kitap yayınladım. Ajax, The Dutch, The War, Football in Europe, During the Second World War. Ajax, Hollandalılar Savaş. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'da futbol. Öngördüğüm gibi Hollanda-Almanya karşılaşması o kadar da kin dolu bir karşılaşma değil artık. Helmut Klopfleisch'la bağımı yıllarca koparmadım. Euro 96 için İngiltere'ye geldiğinde onu öğle yemeğine çıkardım. Yapabileceğimin en azı buydu. 1999'da onunla birlikte bir Hertha Berlin maçına gittim. Ama o hüzünlü adam sağlığı da pek iyi değil, Doğu Almanya'da yaşadıklarından sonra hiçbir zaman tam anlamıyla iyileşemedi. Baltık ülkelerine bir daha gitmedim ama Letonya'da tanıştığım Richard Möller Nielsen'i neredeyse gizlice adım adım izledim. Bu kitapta 3 kez görünüyor Nielsen. 1999'da kitabın Finlandiya'daki baskısı için Fin futbolu üzerine ek bir bölüm yazdığımda da yine ondan söz ettim. Ben tam Finlandiya'ya gittiğimde kader onu Finlandiya teknik direktörlüğüne getirdi. 2000 yılının Ocak ayında ikimiz de İsrail'e aynı zamanda ayak bastık. O ulusal takımın teknik direktörü olacaktı, ben de Ajax hakkındaki kitabım için araştırma yapacaktım. Hiç karşılaşmadık, eminim buna pek üzülmüştür. Andrius Kubilius bu kitapta adı geçen ve benimle tanıştıktan sonra ün kazanan ender insanlardan biri. 1999'da Litvanya Başbakanı oldu. Görevde yalnızca bir yıl kaldı ama Litvanya Başbakanı için bu süre hiç de fena sayılmaz. 22 yaşında yırtık pırtık giysiler içinde şansını deneyen ürkek bir delikanlıyı oturtup futbol konusundaki sorularına yanıt verdiği için onu hala sevgiyle anıyorum. 2002'de Moskova'ya döndüm. Ne soğuk ne iç karartıcı bir deneyimdi o. Kent merkezinde artık Starbucks vardı. Bir de ünlü modacıların mağazalarıyla bir takım varlıklı insanlar. Ama 1992'de hissettiğim işlerin daha iyiye gidebileceği, Rusya'nın mutlu bir ülke olabileceği yolundaki umut yok olmuştu. Galiba önümüzdeki birkaç 10 yıl boyunca Kiev'e uğramayacağım. Ukrayna mafyasından bazı adamlar yazdığım bölümden haberdar olup öfkelenmiştir diye kaygılanıyorum. Bana her şeyi anlatan Dinamo yetkilisinin bu yüzden canına okunmuş olmasından da kaygı duyuyorum. Adını değiştirdim ama içeriden birileri onu kolayca tanıyabilirdi. O zamandan beri hakkında hiçbir şey işitmedim. Gazza ve Margaret Thatcher en güzel dönemlerini yaşadılar. Ama ne zaman İngiltere'nin yeni bir başbakanı ya da menajeri olsa, o bölümün güncelleştirilmiş bir versiyonunu bir dergi için kaleme alıyorum. Helen Yoherrera 1997'de öldü. Ölümünden kısa süre önce karısından ayrıldığını söyledi birisi bana. İşittiğim en son haberse karısının onu Venedik'teki İngiliz mezarlığına gömebilmek için bir kampanya yürüttüğü oldu. Yazdığım kitaptan ona bir nüsha göndermediğime üzülüyorum şimdi. Barsa'nın Katalan milliyetçiliğinin simgesi olarak önemi azaldı. Takım şimdi Hollandalılarla dolu. Değişmez teknik direktörleri de Hollandalı. Dolayısıyla Katalanlar kendilerini kulüplerine pek o kadar yakın hissetmiyorlar artık. Milliyetçiliğin böyle ölmesinden memnunum doğrusu. Ben kitabım için yolculuktayken her ülkenin futbol kültürü bir başkasının futbol kültüründen bugünküne göre çok daha farklıydı. Bugün Barcelona, Dinamo Kiev ve Ajax söz gelimi iç karartıcı ölçüde birbirine benzer oldu. Aynı yolculuğa bugün kim çıksa Avrupa'nın her tarafındaki oyunun monotonluğunun ötesine geçmek için bayağı güçlük çekerdi. Son zamanlarda Afrika futbolunda sevinilecek pek az olay oldu. Ne yazık ki Avrupa futbolunun daha kötüye gideceğini öngörürken haklı çıktım. Kamerun berbat bir 10 yıl geçirdi. Duyduğuma göre Başkan Biya hala iktidardaydı ve ekonomi de çökmeye devam ediyordu. Arkadaşım Charles için üzülüyorum. Yetenekli bir genç. Yanlış bir yerde. Ara sıra Cameron Post'ta çalışan gazetecilerin saklandıkları yerde başlarına ne geldiğini merak ediyorum. Ülkenin dışında kimsenin umurunda değil olanlar. Kamerun ancak futbol aracılığıyla haber yapılıyor. Son olarak Mark Vivien Fordion da çim sahada cansız yere yığıldığında öyle oldu. Tabo Mbeki, Botswana sınırında sabırla kuyrukta beklerken gördüğümde bunun iyi bir işaret olduğunu düşündüm. 1999'da Mandela'nın halefi olarak Güney Afrika Devlet Başkanı seçilmişti. Bu kitapta adı geçenlerden benimle tanıştıktan sonra bir ülkeyi yöneten ikinci adamdı o. ANC'nin önderliğindeki hükümette tahtın arkasındaki gizli güç pahat biraderler. 2003'ün Şubat ayında Esop'la yüzme havuzlu tenis kortlu muhteşem evinin verandasında yeniden görüştüm. Her zamanki gibi büyüleyiciydi. Gitgide daha çok sevdiği İngiliz takımının oyuncuları kimdir nedir açık etmemem konusunda ısrar etti. Eric Wijnaldum'un Zaarbrücken'de iyi bir yarım sezon geçirmesi kariyerin doruğunda olduğunu gösterdi. 1994 Dünya Kupası'nda İsviçre karşısında güzel bir frikik golü atmıştı. Ama 4 yıl sonra takımdaki öbür oyuncular kadar kötüydü o da. Şimdi emekli ama Tony Meola ABD'de Kansas City Wizards'ın kalecisi hala. Gerçi Amerika dışında kimse umursamıyor bunu. Doğrusu içeride de pek umursayan yok. Buna karşılık Bora Milutinovic efsaneye dönüştü. 2002'de Çin'in teknik direktörlüğüne getirilince peş peşe 5 Dünya Kupası'nda 5 farklı takımı yöneten tek kişi olmuştu. Euro 96'da Bobby Charlton'la yine karşılaştım ama beni hatırlamadı. Bir kuzenim için imzasını aldım. Birkaç ay sonra Londra'da bir davette tanıdık bir yüz gördüm. 1993'te beni Charlton'la tanıştıran diplomatın yüzü. O da beni tümüyle unutmuştu. Maradona ölüyor. Carlos Menem istemeye istemeye başkanlığı bıraktı. Sonra 2003'te neredeyse yeniden göreve geliyordu ama o zamana kadar Arjantinli seçmenler çoktan akıllanmıştı. 1999'un Ağustos ayında ikinci kez Brezilya'ya gittim ve yine Carlos Alberto Parreira ile söyleşi yaptım. Artık Brezilya'nın teknik direktörü değildi, 3. ligdeki Fluminense'yi çalıştırıyordu. Her zamanki gibi nazikti ama bu durum pek işine yaramamıştı. Brezilya'da hiç sevilmiyordu. Görünüşe bakılırsa 1994'te ülkeyi şampiyonluğa götürdüğü için kimse ona minnettar değildi. Çünkü takım sıkıcı bir futbol oynuyordu. Parreira bana geçmişe yönelik olarak Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra teknik direktörlüğü bırakması gerektiğini söylemişti. Daha büyük bir başarı elde edemez ki. Oysa bugün ben bu satırları yazarken o yine Brezilya'nın çalıştırıcısı. Garip. 1999'un Nisan ayında Glasgow'a gittim. Hava hala berbattı. Kent çirkin, insanlar da kapa. Glasgow hoş bir yer olsaydı Celtic ve Rangers taraftarları da tatlı, aydınlık insanlar olurdu. Aralarından tekrar görüştüğüm tek kişi Mark Dingwall'du. Yaşlanmıştı ama hala fanatikti. Tribünlerde hep aynı küfürleri haykırarak bir ömür geçirmişti. 2003'ün başlarında Amsterdam'da Dingwall'a rastladım. Yine huysuz bir hali vardı. Yaşamını belirsiz ve çocukça bir davaya adamış akıllı bir adam o. Devlet Bakanı Tudjman 1999'un Aralık ayında öldü. Hırvatistan yeniden doğru dürüst bir ülke haline gelmeye başladı sanki. Bu kitap için 1992'de dünya turu yapmayı planladığımda Türkiye'ye gitmek aklıma bile gelmemişti galiba. Gençlerin Avrupa'da bir ay yaklaşık 250 dolara dolaşmasını sağlayan bir Interrail tren bileti almıştım. İstanbul güzergahımın çok dışında kalıyordu. Pek de üzülmüyordum bu duruma. Türkiye zaten futbolda iyi değildi. Türkiye'de nasıl iyi bir öykü çıkarabileceğim konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Bütün bildiğim her zamanki basma kalıp görüşlerdi. Kızgın güneş, kızgın taraftarlar. Kimin umurundaydı? Ancak 2001'in Eylül ayında ilk kez geldim Türkiye'ye. Türkiye'nin Dünya Kupası eleme grubundaki İsveç maçını yazmak üzere bir Japon dergisi tarafından gönderilmiştim. 2003'ün Mart ayında İngiltere-Türkiye maçının hemen öncesinde Türk gazetecileri, oyuncuları ve elimden geldiğince çok kişiyle röportaj yapmak üzere yeniden geldim. Her iki ziyaretimde de 1992'dekinden daha güzel, daha hoş vakit geçirdim. İnternet icat edildiğine göre Türkiye'de bir takım insanlar bulup gelmeden onlarla randevulaşabilirdim. Dilini konuşmadığım bir ülkeye gelip elimde bir kağıt parçasına kargacık burgacık yazılmış birkaç eski telefon numarasıyla sekreterlere Estonya dilinde ya da Ukrayna ya da Portekiz ya da hangi ülkeyse o ülkenin dilinde Bay Falanca'nın hiç tanışmadığı bir İngiliz gazeteciyi kabul edip etmeyeceğini, Bay Falanca'nın hala o adrese bulunup bulunmadığını ve aslında yaşayıp yaşamadığını sormak gibi eski bir yöntemden daha üstündü kuşkusuz bu yeni yöntem. Türk lirasının aşağı kayması bir başka nimetti benim için. 1992'den beri sefaletten kurtulmuştum. Japon dergilerinden Allah razı olsun. İstanbul ise durmadan ucuzluyordu. Otobüslerin kalkış saatlerini arayarak vaktinizin yarısını harcamak zorunda olmayınca bir kitap için araştırma yapmak çok daha kolay. Taksilere binebiliyordum. Günde 4 öğün tıka basa yemek yiyerek moralimi de adam akıllı yükseltiyordum. Böyle yolculuk yapmak neredeyse haksızlık gibi geliyordu bana. 10 yıl içinde korkaklığım da biraz azalmıştı. Bu kez o kadar cesurdum ki Türk milli takımı menajeri Can Çobanoğlu'nu cep telefonundan arayıp ondan Almanca konuşan oyuncularla görüşme ayarlamasını istedim. Kendimi kitap yazdığını ileri süren dilenci kılıklı bir öğrenci gibi tanıtmak yerine Times gazetesinde çalıştığımı söyleyebilmek yararlı oldu. Bu yaklaşımım sayesinde Ümit Davala ve Tayfun Korkut'la röportaj ayarlandı. Tayfun bana 2 saat ayırdı. Almanca yerine İngilizce konuşmak için yalvardı. Reddettim. Hatta çayımızı oteldeki hesabına yazdırmak konusunda ısrar etti. Umarım Türkiye Futbol Federasyonu kızmaz buna. Tayfun'a minnettarım. Yeni bir yeri gezen kara cahilin yapması gereken ilk şey kendini ön yargılardan kurtarmaktır. İstanbul'da ben birkaçından hemencecik sıyrıldım. Birincisi basının yıllar önce Manchester United'ı karşılarken açılan pankarta gönderme yaparak bu kenti sürekli cehennem olarak tanımladığı bir ülkeden gelmiştim. Mavi Boğaz içine ve milyonlarca neşeli İstanbulluya bakarak bir tepede otururken İstanbul'u cehenneme benzetenlerin ikisine de gitmediği açıkça anlaşıldı. İkincisi Türklerin futbolla yaşayıp futbolla öldüğünü duymuştum. Ama bir son dakika golüyle İsveç karşısında uğradıkları yenilginin 2002 Dünya Kupası'ndaki yerlerini tehlikeye sokmasından sonra tarih ne kadar da değişik olabiliyor. Yani maçın ertesi günü İstanbul'da dolaşmaya çıktım ve herkesin her zamanki gibi neşeli olduğunu gördüm. 2003'ün Mart sonunda Türkiye'ye tekrar geldiğimde savaş falan da yoktu. Türkler için bu durum apaçık ama binlerce kilometre öteden bakan biz Avrupalılar için İstanbul Bağdat'a komşu neredeyse. İstanbul'dayken bir gün Real Madrid'in pazarlama müdürü Jose Angel Sanchez'e telefon ettim. Öyle bir zamanda İstanbul'da oluşuma hayret etmişti. Dahası bir pazar öğleden sonrası Irak'ta ağır çarpışmalar sürerken İstanbul'da bir gazetenin bürosunu ziyarete gittiğimde herkesin televizyondan Gaziantepspor Beşiktaş maçını seyrettiğini gördüm. Türkler savaşta olmadığı gibi kızgın insanlar da değillerdi. Hatta kızgın güneş de yoktu. Doğrusunu isterseniz Mart sonunda kar yağıyordu. Kulağa sıradan gelebilir ama bu benim İstanbul'u yepyeni bir gözle, ön yargılardan kurtulmuş olarak görmeme yardımcı oldu. Bir arkadaşımın dediği gibi bir ülkeyi görmeye gittiğinizde işin püf noktası, zihninizin stereotiplerle değil bilgilerle dolu olması. Bu olanaksız ama deneyebilirsiniz. Tamam, stereotiplerden kurtuldum. İstanbul'un bir üçüncü dünya kenti olduğuna karar verdim. Üçüncü dünyanın ana özelliklerden birkaçı İstanbul'da da vardı. Sokakta bir sürü insan sizinle konuşmaya çabalıyor. Nereden geldin ahbap? Güzel eski bir kentin üzerine çirkin bir modern kent kurulmuş. Küçük bir seçkinler tabakası güzel aydınlık ofislerde çalışıyor ve yabancı dil biliyor. Ve nüfus da günden güne artıyor.